Ayrım 34.
Gece kandillerin ve meşalelerin ışığında da Nedimesiyle yolculuk ettiğine göre önündeki yol çok da uzun olan güzel gelin belki de mahzun bir Çinli prenses. Ya da gelinin güzelliğinin kusursuz olduğunu vurgulamak için nakkaş yüzüne Çinliler gibi beyaz boya sürdüğü gibi gözlerini de Çinlilerinki gibi çekik çizdi de biz onu şimdi Çinli sanıyoruz, dedi Üstad Osman. Kim olursa olsun bir bozkırın ortasında gece yarısı sert bakışlı yabancı muhafızların eşliğinde bir yabancı memlekete hiç görmediği bir kocaya gelin giden bir mahzun güzeli acıyorum, dedim. Onun bindiği atın kesik burun deliğinden bizim nakkaşın kim olduğunu nasıl anlayacağız, diye sordum sonra hemen. Murakka'nın sayfalarını çevir ve gördüklerini anlat, dedi Üstad Osman. Az önce ben cildi Üstad Osman'a koşarak getirirken oturağına oturduğunu gördüğüm cüce de bizimleydi şimdi ve çevirdiğim sayfalara üçümüz bakıyorduk. Kederli gelinimizin resmedildiği tarzda resmedilmiş güzel Çinli kızlar gördük. Bir bahçede toplanmış tuhaf bir ut çalıyorlardı. Çin evleri, uzun yolculuklara çıkmış hüzünlü kervanlar, bozkır ağaçları, eski hatıralar kadar güzel bozkır manzaraları gördük. Çin usulünce kıvrım kıvrım kıvrılan ağaçlar, bütün gücüyle açmış bahar çiçekleri, bu dallarda şen şakrak mutlu bülbüller gördük. Horasan usulü çadırına oturup şiirden, şaraptan ve aşktan söz eden şehzadeler, harika bahçeler, kollarının üzerinde harika bir şahın, nefis atlarının üzerinde dimdik ava çıkan yakışıklı beyler gördük. Sonra sayfalar arasından sanki bir şeytan geçti de resimde kötülüğün çoğu zaman akıllılık olduğunu hissettik. Ejderhayı devasa mızrağıyla öldüren kahraman şehzadenin hareketine alaycı bir şey katmış mıydı nakkaş? Şeyhin huzurunda ondan şifa bekleyen zavallı köylülerin yoksulluğundan bir haz almış mıydı? Çiftleşirken birbirlerine kilitlenen zavallı köpeklerin hüzünlü gözlerini çizerken mi daha çok keyif alıyordu? Yoksa onlara bakıp gülüşen kadınların açık ağızlarını şeytanca bir kırmızıyla renklendirirken mi? Nakkaşın şeytanlarının kendisini de gördük sonra. Heratlı eski üstadların, Şehname nakkaşlarının da pek çok kereler çizdiği cinlere ve devlere benziyordu bu acayip yaratıklar. Ama nakkaşın şakacı hüneri onları daha da kötücül, daha saldırgan ve daha insan gibi kılmıştı. İnsan boyunda ama eciş bücüş vücutlu, budak budak boynuzlu, kedi kuyruklu, korkunç şeytanlar görüp güldük. Kaşları gür, ablak yüzlü, koca gözlü, sivri dişli, sivri tırnaklı ve koyu renkli derileri ihtiyarınkiler gibi kıvrım kıvrım çıplak şeytanlar, ben sayfaları çevirdikçe birbirleriyle dövüşüp güreşmeye, kocaman bir atı çalıp tanrılarına kurban için götürmeye, sıçrayıp oynamaya, ağaçları kesmeye, güzel sultanları tahveranlarıyla kapıp kaçırmaya, ejderhaları yakalamaya, hazineleri soymaya başladılar. Çeşit çeşit nakkaşın kalem değdirdiği ciltte şeytanları resmeden nakkaş siyah kaleminde saçları kazınmış, üst baş perişan, demir zincirler takmış, elleri asalı kalendiri dervişlerini çizdiğini ben anlatınca Üstad Osman benzerlikleri tek tek tekrarlattırıp beni dikkatle dinledi. Daha iyi nefes alıp daha uzun koşsunlar diye atların burun deliklerini kesmek yüzlerce yıllık bir Moğol alışkanlığıdır, dedi sonra. Atlarıyla bütün Arap, Acem ve Çin ülkesini fetheden Hülagü Han'ın orduları Bağdat'a girip bütün şehri kılıçtan geçirip yağmalayıp bütün kitapları Dicle'ye attığı zaman ünlü hattat ve sonra Nakkaş İbni Şakir'in şehirden ve kıyımdan kaçmak için herkesin yaptığı gibi güneye değil, bilindiği gibi Moğol süvarilerinin geliş yönü olan kuzeye gitmişti. O zamanlar Kur'an-ı Kerim yasaklıyor diye kitaplara resim yapılmaz, nakkaşlar da ciddiye alınmazdı. Mesleğimizin en büyük sırrı olan alemi minareden görmeyi, ufuk çizgisinin ama gizli ama açık, sürekli varlığını ve bulutlardan böceklere her şeyi Çinlilerin gördüğü gibi kıvır kıvır canlı ve iyimser renklerle resmetmeyi borçlu olduğumuz pirimiz, üstadımız İbni Şakir'in Moğol ordularının ta kalbine varabilmek için çıktığı o uzun efsane yürüyüşü sırasında kuzeye gitmek için atların burun deliklerine baktığını söylediklerini işitmiştim. Ama kar kıyamet demeden yürüyüp bir yılda vardığı Semerkant'ta kitap nakşederken çizdiği atların benim gördüğüm ve duyduğum kadarıyla hiçbirinin burnu kesik değildi. Çünkü onun için rüyalardan çıkma kusursuz atlar, yetişkinliğinde karşılaştığı güçlü kuvvetli muzaffer Moğol atları değil, kederle geride bıraktığı mutlu gençliğinin narin Arap atlarıydı. Bu yüzden eniştenin kitabı için nakşedilmiş atın tuhaf burnu aklıma ne Moğol atlarını ne de Moğolların Horasan'a, Semerkant'a yerleştirdiği bu alışkanlığı getirdi. Üstad Osman bazen kitaba, bazen de bana bakarak anlatıyordu ama bize değil, hayaline kurduğu şeyleri görüyor gibiydi. Atların burun deliklerini kesmekten ve Çin resminden başka Acem ülkesine ve ta buraya kadar Moğol orduları yüzünden gelmiş bir başka şey bu kitaptaki şeytanlar. Onların yer altında karanlık güçlerin saldığı kötülük elçileri olduğunu, biz insanların hayatlarını ve değer verdiği şeyleri kapıp kaçacağını, bizleri karanlığın ve ölümün yer altına götüreceklerini işitmişsinizdir. Bu yeraltı dünyasında her şeyin, bulutların, ağaçların, eşyanın, köpeklerin, kitapların bir ruhu vardır ve konuşur. Evet, dedi ihtiyar cüce. Allah şahidimdir, içeriye kilitlendiğim bazı geceler, yalnız bu saatlerin, Çin tabaklarının, zaten sürekli tınlayan billur kaselerin değil, bütün o tüfeklerin ve kılıçların, kalkanların ve kanlı miğferlerin ruhları huzursuz olup öyle bir konuşmaya başlıyorlar ki kör karanlıkta hazine odası mahşeri bir savaş alanına dönüyor. Bu itikadı Horasan'dan Acem ülkesine, sonra ta bizim İstanbul'umuza resimlerini gördüğünüz kalenderi dervişleri getirdi, dedi Üstad Osman. Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail'i yenip Tebriz'i ve Heşt Bihişt Sarayı'nı yağmalarken Timur'un soyundan gelen Bediüzzaman Mirza, Şah İsmail'e ihanet etti ve beraberindeki kalenderi dervişleriyle birlikte Osmanlı'ya katıldı. Karda kışta Tebriz'den İstanbul'a dönen cennet mekan Yavuz Sultan Selim'in yanında, Çaldıran'da yenilgiye uğrattığı Şah İsmail'in beyaz tenli, çekik badem gözlü iki güzel karısından başka, Tebriz'in önceki sahipleri Moğollardan, İlhanlılardan, Celayirlilerden, Karakoyunlulardan kalan ve mağlup şahın ayrıca Özbeklerden, Acemlerden, Türkmenlerden, Timurlulardan yağmalayıp Tebriz'deki Heşt Behişt Sarayı'ndaki kütüphanesinde sakladığı bütün bu kitaplar vardı. Padişahımız ve hazineler başı beni buradan çıkarana kadar o kitaplara bakacağım. Ama bakışlarındaki körlerde görülen o hedef eksikliği vardı artık. Sedef saplı merceği görmek için değil, alışkanlıktan elinde tutuyordu. Biraz sustuk. Üstad Osman bütün hikayeyi acıklı bir masal gibi dinleyen cüceden cildini dikkatle tarif ettiği bir kitabı yeniden bulup getirmesini istedi. Cüce gidince üstadıma saflıkla sordum. O zaman eniştemin kitabındaki at resmini kim yapmış oluyor? İki atın da burun deliği kesik, dedi. Ama ister Semerkant'ta, ister dediğim gibi Maveraünnehir'de olsun, bu at Çin usulleriyle nakşedilmiş. Eniştenin kitabının güzel atı ise her atlı üstadların harika atları gibi Acem usulleriyle resmedilmiş. Benzerine bu dünyada seyrek rastlanır zarif bir at. O bir nakış atı, Moğol atı değil. Ama burun deliği gerçek bir Moğol atı gibi kesik, diye fısıldadım. Çünkü belli ki Moğollar çekilip Timur'un ve oğullarının düzeni başlayınca ta 200 yıl önce Herat'ta nakşeden eski üstadlardan biri at resmi çizerken ya görüp hatırladığı Moğol atlarından ya da bu atları burnu kesik nakşetmiş başka bir nakkaşın resminden etkilenip burun delikleri zarafetle kesilmiş harika bir at resmi yapmış. Hangi şah için yapılan hangi kitabın hangi sayfasındaydı kimse bilemez. Ama o kitabın ve resmin bir sarayda kim bilir? Belki şahın haremindeki gözdesi tarafından çok beğenilip, çok övülüp bir dönem efsane olduğuna eminim. Böyle olduğu için de bütün sıradan nakkaşların burnu kesik bu atı kıskana kıskana, söylene söylene taklit edip çoğalttıklarından da eminim. Böylece o harika atla birlikte atın burun deliği de kalıp olup o nakkaşhanede nakkaşların hafızalarına nakşedilip ezberlenmiştir. Yıllar sonra bu nakkaşlar, efendileri savaşlarda yenilip tıpkı başka haremlere giden hüzünlü karılar gibi kendilerine yeni şahlar, şehzadeler bulup şehir ve memleket değiştirince hafızalarındaki atların zarafetle kesilmiş burun deliklerini de kendileriyle birlikte götürmüşlerdir. Çoğu nakkaş hafızasının bir köşesinde yatan bu kesik burnu, başka nakkaşhanelerde başka usuller ve başka ustalar yüzünden hiç çizmeyip sonunda unutturmuştur belki. Ama bazı nakkaşlarda katıldıkları yeni nakkaşhanelerde burnu zarafetle kesilmiş atlar çizmekle kalmamış, eski üstadlar böyle yapardı diye bunu güzel çıraklarına öğretmişlerdir de. Böylece Moğolların ve burnu kesik güçlü atlarının Acem ve Arap ülkesinden çekip gitmelerinden, yıkılıp yakılıp yağmalanmış şehirlerde yeni hayatların başlamasından asırlar sonra bile kimi nakkaşlar bunun bir kalıp olduğuna inanarak atların burun deliklerini kesik çizmeye devam etmişlerdir. Bazılarının fetihçi Moğol süvarilerinden de atlarının kesik burun deliklerinden de hiç haberdar olmadan bu bir kalıptır diyerek atlarını bizim nakkaşımızın çizdiği gibi çiziverdiklerinden de eminim. Üstadım, efendim, dedim bir hayranlık duygusuyla. Nedime usulünüz hakikaten umduğunuz gibi sonuç verdi. Her nakkaşın bir de gizli imzası varmış. Her nakkaşın değil, her nakkaşhanenin, dedi gururla. Hatta her nakkaşhanenin bile değil. Bazı mutsuz nakkaşhanelerde, tıpkı bazı mutsuz ailelerde olduğu gibi, yıllarca her kafadan bir başka ses çıkar da, mutluluğun uyumdan geleceğini, uyumun da mutluluk olacağını kimse anlamaz. Kimi Çinliler gibi, kimi Türkmenler, kimi Şirazılar, kimi Moğollar gibi nakşetmeye çalışır da, yıllarca kavga eden mutsuz karı kocalar gibi bir ortak üslupları bile olmaz. Şimdi gurur yüzüne çok belirgin bir şekilde hakim olmuş, uzun zamandır suratında gördüğüm kederli, acıklı, ihtiyar ifadesinin yerini bütün gücü elinde toplamak isteyen aksi bir adamın öfkeli bakışı almıştı. Üstadım, dedim. Siz burada, İstanbul'da cihanın dört bir yanında her huydan, her meşrepten çeşit çeşit nakkaşı 20 yılda öyle bir uyum içinde birleştirdiniz ki Osmanlı'nın üslubunu yaptınız. Az önce bütün yüreğimle duyduğum hayranlık, şimdi yüzüne söylerken niye bir ikiyüzlülüğe dönüşmüştü? Hüner ve ustalığına içtenlikle hayran olduğumuz birini, yüzüne karşı överken içten olabilmemiz için onun güçten, iktidardan iyice düşüp biraz zavallı olması mı gerekir? Nerede kaldı bu cüce? Dedi. Dal kavukluk ve övgüden hoşlanan ama hoşlanmaması gerektiğini belli belirsiz hatırlayan güç sahipleri gibi söylemişti bu sözü. Konuyu değiştirmek ister gözükmek istediği için. Acem efsane ve usullerinin büyük bir üstadı olmanıza rağmen Osmanlı'nın şanına ve gücüne layık farklı bir nakış alemini yarattınız diye fısıldadım. Nakşa Osmanlı'nın kılıcının gücünü, zaferinin iyimser renklerini, eşya ve alet merakının dikkatini ve yaşama rahatlığının serbestliğini siz getirdiniz. Üstadım, hayatımın en büyük şerefi sizinle burada efsane eski üstadların harikalarına bakıp. Bu minval üzere uzun bir süre fısıldadım. Hazine odasının terk edilmiş savaş meydanına benzer darmadağınık hali ve soğuk karanlığında gövdelerimizin birbirine yakınlığı benim fısıltımı bir çeşit mahremiyet ifadesine çeviriyordu. Daha sonra yüzlerinin ifadesini hiç denetleyemeyen kimi körlerde olduğu gibi, Üstad Osman'ın gözlerinde zevk içinde kendini koyu vermiş bir ihtiyarın bakışı belirdi. Kimi zaman yürekten hissederek, kimi zaman da körlere duyduğum içten bir tiksintiyle ürpererek ihtiyar ustayı uzun uzun övdüm. Soğuk parmaklarıyla elimi tuttu, kollarımı okşadı, yüzüme dokundu. Parmaklarından bana onun gücü ve ihtiyarlığı geçti sanki. Evde beni bekleyen Şeküre'yi düşündüm. Önümüzde açık sayfalar, hiç kıpırdamadan biraz durduk. Benim övgülerim ve onun kendine hayranlığı ve acıması sanki bizi yormuştu da dinleniyorduk. Bir utanç vardı aramızda. Cüce nerede kaldı diye sordu yeniden. Sinsi cücenin gizlendiği bir köşeden bizi dikizlemekte olduğundan emindim. Bakışlarımla onu arıyormuş gibi omuzlarımı sağa sola kıpırdattım ama pür dikkat gözlerimi Üstad Osman'ın gözlerinin içine dikmiştim. kör müydü yoksa kendi dahil herkesi kör olduğuna inandırmak mı istiyordu? Şiraz'ın hünersiz ve yeteneksiz bazı eski üstadları yaşlılıklarında kendilerine saygı duyulsun ve başarısızlıkları yüzlerine vurulmasın diye kör taklidi yaparlarmış. "Burada ölmek istiyorum," dedi. "Büyük üstadım, efendim," diye yaltaklandım. "Nakşa değil, kazandıracağı paraya, eski üstadları değil, Frank taklitçilerine değer verilen bu kötü zamanda dediğinizi öyle iyi anlıyorum ki gözlerimde yaşlar birikiyor. Ama usta nakkaşlarınızı düşmanlarından korumak da göreviniz. Söyleyin lütfen, Nedime usulünden ne sonuç çıkardınız? O atı nakşeden nakkaş kim?" Zeytin. Öyle bir söylemişti ki şaşamamıştım bile. Biraz sustu. "Ama eniştini de, zavallı Zarif Efendi'yi de Zeytin'in öldürmediğinden eminim," dedi sükunetli. "Atı Zeytin'in çizmiş olacağını, eski üstadlara en çok onun bağlı olmasından, Herat efsanelerini ve usullerini en yakından ve kalpten onun bilmesinden, ustalarının şeceresinin ta Semerkant'a dayanmasından çıkarıyorum. Zeytin'in yıllardır nakşettiği öteki atlarda bu burun deliklerine niye rastlayamadık diye sormayacağını biliyorum. Bazen bir ayrıntının, bir kuşun kanadının, bir yaprağın ağaca tutunuşunun, ustadan çırağa kuşaklar boyunca hafızada saklandığı halde, nakkaşın ustasının huysuzluğu ve sertliği, nakkaşhanenin ve padişahın zevki ve havası yüzünden hiç ortaya çıkamadığını söylemiştim. Demek sevgili Zeytin'in çocukluğunda doğrudan Acem üstadlarında öğrendiği ve hiç unutmadığı at da buymuş. Bu atın Budala eniştenin kitabı için ortaya çıkıvermesi Allah'ın bana acımasız bir oyunudur. Her atın eski üstadlarını hepimiz yeterince örnek almadık mı? Tıpkı Türkmen nakkaşın güzel kadın sureti hayal edince onu ancak Çinli olarak çizebilmesi gibi. Bizler de güzel resim deyince Herat'ta eski üstadların harikalarını düşünmedik mi? Hepimiz Herat'ta eski üstadların hayranıyız. Bütün büyük nakkaşların arkasında Behzat'ın Herat'ı, Herat'ın arkasında da Moğol atlıları ve Çinliler var. Herat'ın efsanelerine o kadar bağlı Zeytin, eski usullere kendisinden de çok, hatta körü körüne bağlı zavallı Zarif Efendi'yi neden öldürsün? "Kim?" dedim. "Kelebek mi?" "Leylek," dedi. "Bunu da kalbim söylüyor bana. Hırsını, gözü dönmüş çalışkanlığını tanıdığım için. Dinle şunu. Frank usullerini taklit eden senin eniştenin kitabında dinsizlik, zındıklık, münkirlik olduğunu, tesipleri yapan zavallı Zarif Efendi büyük ihtimal anladı ve korktu bundan. Bir yandan o budala Erzurumlu vaizin lakırdılarına kulak kabartacak kadar hüdük olduğu için tesip ustaları ki Allah'a ressamlardan daha yakındırlar, ne yazık ki sıkıcı ve aptal olurlar. Bir yandan da senin budala eniştenin kitabının padişahın gizli ve büyük bir işi olduğunu bildiği için korkuları ve şüpheleri birbirleriyle çelişti. Padişahına mı inansın, Erzurumlu vaize mi? Avucumun içi gibi tanıdığım bu zavallı evladım, içini kurt gibi kemiren bir derdini, başka zaman olsa tabii ki gelip bana ustasını açardı. Ama Frank taklitçisi eniştenin kitabı için tesip yapmasının bana, nakkaşhanemize ihanet demek olduğunu kuş beyniyle o bile çok iyi anladığı için, başka birini aradı ve hünerine hayran olduğu için aklına ve ahlakına da hayran olmak gibi yanlış bir inanca kapıldığı kurnaz ve hırslı leyleke derdini açtı. Leylek'in bu hayranlıktan istifadeyle Zarif Efendi'yi kullandığını çok görmüşümdür. Aralarında ne tartışma olduysa oldu, leylek ötekini öldürdü. Zarif Efendi korkularını daha önceden Erzurumilere de açtığı için, onlar da intikamla güçlerini göstermek için arkadaşlarının ölümünden sorumlu tuttukları senin Frank hayranı enişteni öldürdüler. Buna çok üzüldüğümü söyleyemem. Yıllar önce enişten padişahımızı kandırıp bir Venedikli ressama, Sebastiano idi adı, padişahımızın resmini sanki bir kefere kralıymış gibi Frank usulünce yaptırıp Sonra bu rezil resmi de benim önüme bir örnek diye koyup beni baka baka aynısını yapmak için çirkin ve haysiyet kırıcı bir şeye zorlatmıştı. Ve ben de kefere usulüyle yapılmış o resmi padişahımızın korkusundan şerefsizce taklit etmiştim. Etmeseydim belki eniştenin ölümüne üzülür, bugün onu öldüren alçak bulunsun diye çırpınırdım. Ama benim derdim enişten değil, nakkaşhanem. Enişten yüzünden her birini çocuğumdan daha çok aşkla sevdiğim, 25 yıl üzerlerine titreyerek yetiştirdiğim usta nakkaşlarım da bana ve bizim bütün nakış geleneklerimize ihanet ettiler. Ve padişahımız artık böyle istiyor diye Frank üstadlarını hevesle taklide başladılar. Bu şerefsizlerin hepsi işkenceyi hak ediyorlar. Bizler, nakkaş milleti, önce bize iş veren padişahımızın değil, hünerimiz ve sanatımızın kulu olursak cenneti hak ederiz. Şimdi bu kitaba yalnız bakmak istiyorum. Yenilgiden sorumlu tutulup başı vurulacak bir yorgun paşa son dileğini nasıl kederle söylerse, öyle söylemişti son sözü. Cücenin önüne koyduğu kitabın sayfalarını açtı ve azarlayıcı bir sesle istediği sayfayı bulması için ona emirler vermeye başladı. Bu suçlayıcı haliyle bütün nakkaş hanenin tanıdığı ve alıştığı baş nakkaş olmuştu hemen. Uzaklaştım ve incilerle işlenmiş yastıkların, kabzası mücevherli, namlusu paslı tüfeklerin ve dolapların arasından bir köşeye çekilip uzaktan Üstad Osman'ı seyrettim. Onu dinlerken içimi kemiren şüphe şimdi her yerimi sarmıştı. Zavallı Zarif Efendi'yi ve daha sonra eniştemi, padişahımızın Frank taklidi kitabını durdurmak için onun öldürülmüş olduğu şimdi bana o kadar makul geliyordu ki, Üstad Osman'a az önce duyduğum hayranlık yüzünden bir an kendimi suçladım. Öte yandan şimdi kendini bütünüyle önündeki resme veren, gözleri ister kör ister yarı kör olsun, karşısındaki resmi sanki ihtiyar yüzünün kırış kırış teniyle seyreden bu büyük üstada ister istemez derin bir saygı da duyuyordum. Nakkaşhanedeki eski usul ve düzeni korumak, eniştemin kitabından kurtulmak, padişahın yeniden tek gözdesi olmak için yalnız üstad nakkaşlarından herhangi birini değil, beni de kolayca Bostancıbaşı'nın işkencecisine teslim edebileceği kafama iyice dank edince, beni iki günde ona bağlayan aşktan kurtulabilmek için hayal gücümü uzun uzun çalıştırdım. Çok vakit geçmişti ve aklım karmakarışıktı. Sırf içimdeki şeytanları yatıştırmak, kararsızlık cinlerinin dikkatini dağıtmak için sandıklardan çekip çıkardığım ciltlerin resimli sayfalarına uzun bir süre gelişigüzel baktım. Ne kadar çok kişi, erkek kadın parmağını ağzına sokuyordu. Bir hayret ifadesi olarak son 200 yılda Semerkant'tan Bağdat'a bütün nakkaşhanelerde bu hareket kullanılmıştı. Düşmanlarının sıkıştırdığı kahraman Keyhüsrev, Ceyhun Nehri'nin akıntısını kara atı ve Allah'ın yardımıyla salimen geçerken, onu salına almayan alçak salcı ve kürekçisi parmaklarını hayretle ağızlarına sokuyor. Gümüşe yıllarla kararmış gölde yıkanan ay ışığı tenli Şirin'in güzelliğini ilk gören Hüsrev'in parmağı hayretten ağzında kalıyor. Daha bir dikkatle uzun uzun baktıklarım ise yarı açık saray kapılarında, kale kulelerinin erişilmez pencerelerinde, perdelerin arkasından gözüken güzel harem kadınların ağızlarına soktukları parmaklarıydı.